Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a. Mel-Kâri'a. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o, hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa, artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O, oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 29 Şerivel 1404, Hicri Kameri 27 Rebiülevvel 1447 ve Miladi Takvimli 20 Eylül 2025 Cumartesi. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki yayında az sonra sunacağım akşam haber bülteni ve siyasi yorumun ardından sırasıyla İran Banu Podcast'i, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar ve Yaşam Sınırları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sevgili dinleyiciler, ben Susen Kolipur bu akşamki haberleri ve siyasi yorumu sizlere sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. İran Greco-Roman ve serbest güreşte eş zamanlı şampiyonlukta tarih yazdı. Pezeşkiyan'dan snapback mekanizmasına tepki olarak Natanz'ı ve daha önemlisini inşa edeceğiz diye söyledi. Hatipzade Avrupa baskı mekanizmasıyla gerilim peşinde dedi. Rusya Güvenlik Konseyi'nin snapback oylaması diplomatik meşruiyetten yoksundur diye bildirdi. Ve İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı 12 günlük savaş İran milletinin gücü ve dayanışmasının simgesiydi. Şimdi haberler. İran Greco-Roman güreş milli takımı dünya şampiyonasının bitimine 2 gün kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu İran'ın serbest ve Greco-Roman güreşte aynı anda dünya şampiyonu olduğu ilk seferdir. Dünya Greco-Roman Güreş Şampiyonası'nın 3. günü devam ederken İran ulusal takımı bir gün kala şampiyonluğu garantiledi. İranlı sporcular dün gece Mirzazade ve Ferrohi ile 2 altın, Ahmedi ile 1 gümüş madalya kazandı. Bu akşam ise finalde Muhammed Hadi Sarevi, sıralama maçında ise Daniel Sohrabi mindere çıkacak. Son 3 sikletin müsabakaları bugün öğle saatlerinde Hırvatistan ev sahipliğinde başladı ve yarın sona erecek. Ancak 63 kiloda Gürcü güreşçinin mağlubiyeti ve İran'ın puan farkıyla önde olması nedeniyle şampiyonluk İran'a gitti. İran, cumartesi günü başlayan müsabakalarda 80 puanla liderdi ve ikinci sıradaki Gürcistan'a 35 puan fark atmıştı. Bugün Dünya Greco-Roman Güreş Şampiyonası'nda da 63 kiloda Muhammed Mehdi Keştkar, 67 kiloda Said İsmail'i ve 87 kiloda Ali Rıza Muhammed'i olmak üzere 3 İranlı milli güreşçi yarı finale yükseldi. Serbest güreşte de İran yarışmalar tamamlanmadan önce şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu branşta Emir Hüseyin Zare ve Rahman Amuzat Altın, Ahmet Cevan ve Emir Ali Azerpira Gümüş, Kamran Gassempur, Muhammed Nohodi ve Emir Hüseyin Firuzpur bronz madalya kazandılar. Bu İran'ın Greco-Roman ve serbest güreşte eş zamanlı dünya şampiyonu olduğu ilk olaydır. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Batı'nın snapback mekanizmasını devreye sokma girişimine tepki göstererek, "Batı bizi durduramaz. Natanz'ı vurdular ama unuttular ki Natanz'ı ve ondan daha önemlisini inşa edenler insandır ve yine inşa edeceklerdir," dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Dünya Bilim Olimpiyatlarında madalya kazananların onurlandırıldığı törende yaptığı konuşmada, Avrupa ve Amerika'nın dün snapback mekanizmasını yeniden devreye sokmasına tepki gösterdi ve şöyle dedi. "Snapback'i geri getirmek istediler, yolu kapatmak istiyorlar." Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün geceki oturumunda alınan karara atıfta bulunarak, "Şahsen defalarca karşılaştım ki bazıları ilerleyişimizi ve gelişmemizi durdurmak istedi. Ancak zihinler ve fikirler her engelle karşılaştığında ya bir yol bulur ya da bir yol inşa eder," dedi. Eğitim sisteminde dönüşüm hedeflerinin temelinde ülke çocuklarını her hedef yolunda karşılaştıkları engeller karşısında tereddüt etmeden çözüm arayan ve üreten bireyler olarak yetiştirme amacı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü. Batı bizi durduramaz, Natanz'ı vurdular ama unuttular ki bu insanlar Natanz'ı ve daha önemlisini inşa eder ve erecektir. Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında sizin gibi değerli bireylerin bu ülkede varlığıyla gurur duyuyoruz. Sizler küresel arenada güçlü bir şekilde yer alabiliyor, İran'ı onurla savunuyor ve İslam Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırıyorsunuz dedi. Pezeşkian ülkenin gerçek zenginliğinin petrol, gaz veya altın madenleri değil, yaratıcı ve seçkin gençler olduğunu bir kez daha vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Said Hatipzade, 3 Avrupa ülkesinin yaptırımların geri getirilmesine yönelik mekanizmayı tetikleyerek bölgede gerilimi artırmayı hedeflediği konusunda uyarıda bulundu. Said Hatipzade, Birleşmiş Milletler yaptırımlarının olası geri dönüşü ve Avrupa ülkelerinin bu mekanizmayı aktif hale getirme çabalarına ilişkin gelişmelere tepki göstererek, Avrupa üçlüsünün gerilimi artırmak için bahane aradığını söyledi. El Mayadin kanalına verdiği demeçte Avrupa'nın ihtiyatlı davranması gerektiğini tavsiye etti. Hatipzade, diplomasi yolunun hala açık olduğunu vurgulayarak, diplomatik çözümün her zaman gerilimi tırmandırmaktan daha iyi bir seçenek olduğunu ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesine dair yapılan oylamaya tepki göstererek, bu girişimin diplomasiyle hiçbir ilgisinin olmadığını ve Batı'nın hukuki nihilizmiyle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmasına dair Güvenlik Konseyi oylaması hukuka aykırı ve kışkırtıcı olarak nitelendirildi. Açıklamada bu sürecin diplomatik bir zemine dayanmadığı ve yalnızca İran'ın nükleer programı etrafındaki gerilimi artıracağı vurgulandı. Rusya ayrıca Avrupa'nın 2231 sayılı kararın 11. maddesini kullanma çabasını utanmazca ve siyasi manipülasyon olarak tanımladı. Uluslararası alanda Batı'nın hukuki diktasına karşı durulması çağrısında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destekleme Bakanı 12 günlük savaşı ulusal direnişin ve destekleyici kurumların dayanışmasının bir yansıması olarak değerlendirdi. Şehitler Vakfı Başkanı Said Ohadi'ye gönderdiği mesajda Siyonist rejimin İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük savaşı İran milletinin güç ve birlik sembolü olarak nitelendirdi. Nasirzade Şehitler Vakfı'nın zamanında müdahalesi ve samimi dayanışmasına dikkat çekerek bu durumu cihadın ve direnişin ön cephesinin destekçisi olarak tanımladı. Devrim liderinin sözlerine atıfta bulunan Nasirzade, cihadı savaş meydanının ötesinde ulusal direnişin bir tezahürü olarak gördüğünü belirtti ve Şehitler Vakfı'nın en zor anlarda silahlı kuvvetlerin yükünü hafiflettiğini vurguladı. Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyesi, Siyonist rejimin savaş bakanının tehditlerini reddederek yeni silahların savaş alanına girdiğini duyurdu. Hizam el-Esed, İsrail Savaş Bakanı İsrail Katz'ın tehditlerine yanıt olarak işgalcilerin tehditlerinden korkmuyoruz ve yeni silahları sahaya sürdük dedi. El-Esed Ensarullah Genel Sekreteri Seyyid Abdülmelik el-Husi'ye yönelik suikast tehdidini İsrail'in çaresizliğinin göstergesi olarak nitelendirdi. Katz'ın Sana'da İsrail bayrağını dalgalandırma tehdidini eleştiren el-Esed, bu tehditler gülünçtür, Katz'ın eli Sana'ya ulaşamaz ifadelerini kullandı. El-Esed, Gazze'deki direnişe verdikleri desteğin soykırım savaşının sona ermesine kadar süreceğini vurguladı. Tarihi bir adım olarak Fransa ve 9 ülkeye daha bağımsız Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. Fransa bu hafta içinde toplam 10 ülkenin bağımsız Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Kanada, Avustralya, Portekiz, Belçika, Malta, Lüksemburg, San Marino, Andorra ve Fransa pazartesi günü New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı'na katılarak bu kararı ilan edecekler. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da pazartesi günü saat 15.00'da New York saatiyle Fransa'nın kararını resmen açıklaması bekleniyor. İngiltere'nin ise pazar gecesi veya pazartesi günü tutumunun açıklayabileceği belirtiliyor. Portekiz'in konferans öncesinde Filistin'i tanıyacağı bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir danışmanı bu adımı iki devletli çözümün korunması açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerine ilhak etme planını kırmızı çizgi ve uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in tehditlerinin Filistin devletinin tanınmasını engellememesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Guterres, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme tehdidinin uluslararası toplumun siyasi adım atmasını durdurmaması gerektiğini belirtti. Gazze'nin yok edilmesinin ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin yayılmasının hızla sürdüğünü ifade etti. Gazze'deki insani durumu felaket boyutunda olarak nitelendiren Guterres, "Genel sekreterliğim döneminde gördüğüm en ağır ölüm ve yıkım düzeyi" dedi. Her ne kadar bazı Birleşmiş Milletler kuruluşları İsrail'in eylemlerini soykırım olarak tanımlasa da Guterres bu terimi kullanmaktan kaçındı ve şöyle dedi: "Mesele kelime değil, sahadaki gerçekliktir." Irak, Suriye'den bu ülkeyi Fransız uyruklu onlarca IŞİD mensubunun nakledildiğini duyurdu. Irak İstihbarat Servisi 47 Fransız IŞİD mensubunun yargılanmak üzere Suriye'den Irak'a getirildiğini açıkladı. Habere göre söz konusu kişiler Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden Irak'a nakledildi. Bu şahısların 2014-2017 yıllar arasında Irak'ta gerçekleştirilen terör eylemlerine karıştıkları bildirildi. Ayrıca bazıları Irak dışında ülkenin ulusal güvenliğine karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunmuş. Irak İstihbarat Servisi bu kişilere yönelik tutuklama kararlarının Irak yargı sistemi tarafından daha önce çıkarıldığını da belirtti. Halihazırda yüzlerce IŞİD mensubu ve aileleri Suriye'deki El Hol kampında bulunuyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kampın kapatılmasına engel olduğu ifade ediliyor. Ve kadın hakları, çevre ve sosyal adalet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli gruplar Donald Trump'ın politikalarına karşı Amerika'nın farklı şehirlerinde geniş çaplı ulusal gösteriler düzenleyeceklerini duyurdu. Bu protestolar dünya liderliğinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı ve iklim haftası için New York'a gelişleriyle eş zamanlı olarak "Milyarderleri ödemeye zorlayın" başlığı altında gerçekleşecek. Gösterilerin amacı milyarderleri daha fazla vergi ödemeye zorlamak, iklimi ve göçmenleri desteklemek. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, siyasi yorumumuzun bu başlığı: Trump'ın gümrük tarifeleri baskı aracı mı yoksa bağımsız ülkeleri birleştiren bir etken mi? Avrupa Birliği ve Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik baskılarına karşı geri adım atarken, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi üç bağımsız ülke, Donald Trump'ın saldırgan gümrük tarifelerine karşı dirençli ve bağımsız bir politika izleyerek karşı durdu. Avrupa Birliği ve Japonya, Amerika'nın saldırgan ticaret politikalarına karşı geri çekilirken, BRICS üyesi Çin, Hindistan ve Brezilya, Trump'ın gümrük tarifelerine karşı kararlı bir duruş sergiledi. Pars Today'in aktardığına göre İspanyol gazetesi El País, bu ülkelerin yalnızca teslim olmadığını, özellikle Çin için olumlu sonuçlar doğurduğunu yazdı. Hindistan ve Brezilya %50'ye varan ağır tarifelere rağmen, Çin ve Güney Afrika ise yaklaşık %30'luk tarifelere rağmen teslim olmamayı tercih etti. Cuma günü Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında yapılan telefon görüşmesi en azından kısa vadede bu stratejinin sonuçlarını doğruladı. Çin bağlamında Washington'un motivasyonları ekonomik ve jeopolitik kaygıların birleşiminden oluşuyor. Örneğin Amerika'nın Pekin ile olan büyük ticaret açığı ve Çin'in küresel güç olarak Amerika'nın yerini alma ihtimali, Hindistan ise Rusya ile yakın ilişkileri ve Moskova'dan büyük miktarda petrol alımı nedeniyle Amerika tarifelerinin hedefi oldu. Brezilya için ise motivasyonlar açıkça siyasi. Örneğin eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun yargılanması ve Güney Afrika'daki Afrikaner çiftçilere yönelik kötü muamele iddiaları. Tüm bu ülkeler Washington'un ticaret yönelimini değiştirme çabasına karşı sert bir duruş sergiledi. Müzakere açıklar, ancak Avrupa Birliği, Meksika veya Kanada'dan çok daha sağlam bir pozisyondalar. Zira bu ülkeler sert söylemlere rağmen ticari ilişkilerin tamamen kopmasını önlemek için Amerika'yı defalarca yeşil ışık yaktılar. Çin ve Trump, tarifelerle çatışma ve ticari bağımsızlık sınavı.
Çin, Amerika'nın tarifelerine karşı en az zararla direnç gösterdi. Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri Çin mallarına %145 oranında gümrük vergisi uyguladı. Pekin ise %125'lik karşı tarifeyle yanıt verdi. Çin'in Amerika ihracatı %64 oranında düştü ve ticaret neredeyse durdu. Ardından Çin, kritik minerallerin ihracatını sınırladı ve Washington'a müzakere masasına çekti. Birkaç dur görüşmenin ardından tarifeler azaltıldı ve ateşkes Kasım ayına kadar uzatıldı. Çin, Trump'ın büyük güçlere karşı yeni jeopolitik yaklaşımından faydalanarak kendini güvenilir bir ekonomik ortak ve küreselleşmenin savunucusu olarak tanıttı. Bu durum Hindistan ile ilişkilerin kayda değer şekilde iyileşmesine yol açtı. Değerli dinleyiciler, akşam yayınımızı dinlediniz.
İran Radyo Podcast. İran Hanım Podcast'inin başka bir bölümünü dinliyorsunuz değerli dinleyiciler. Bu bölüm Kermanşah Seyahatnamesi'nin son bölümü. Birlikte başladığımız yolculuk bu bölümde sona eriyor ve Tahran'a dönmemiz gerekiyor. Elbette gezinin son gününden en iyi şekilde yararlanmaya çalıştık. Her zaman olduğu gibi benimle kalın. Fakat konuya başlamadan önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi sıra Bistun'a geldi. Burası Kermanşah'da ziyaret ettiğimiz ve tüm ihtişamını ve güzelliğini izlemekten keyif aldığımız diğer bir turistik ve tarihi ve doğal güzellik alanı sayılır. Binlerce yıl öncesinden günümüze dek kalbinde birçok hikaye barındıran tarihi bir mekan. İlk insanların yaşadığı mağaralardan, Büyük Darius'un savaşlarını ve zaferlerini anlatan ünlü taş yazıtlarına kadar. Bu taş yazıtlar ve eserler Bistun'un 2006 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesini ve dünyanın en prestijli antik yerlerinden biri olmasını sağlamıştı. Bistun sadece bir dağ veya yazıt değildir. Bir tarih, medeniyet ve hikayeler dünyasıdır. Yanında dağın yamacında yan yatmış Herkül heykelini veya Ferhat ile Şirin'in aşk hikayesini canlandıran Ferhat tıraşı görebilirsiniz. Avcı mağaraları, antik tepeler, Sasaniler köprüleri, Safevi kervansarayları ve hatta gömülü Ahameniş ve Aşkaniler şehirleri buranın krallardan askerleri, kervanlardan sıradan insanlara kadar farklı insanlar için her zaman gidip gelmeler yeri olduğunun işaretleridir. Peki bu anıtlar neden tek bir yerde toplanmış? Bunun sebebinin doğanın sadeliği ve güzelliği olduğu söyleniyor. Dağın kalbinden çıkan berrak su, kadim zamanlardan beri saflığın simgesi olmuştur. İnsanların Bistun'u kutsal saymasının sebebi de budur. Darius da bu kutsallık ve özel konumu nedeniyle tarihini bu dağın kalbine kazımaya karar vermiş. Böylece sonsuza dek varlığını sürdürmüştür. Bistun'a baktığınızda Madlar ve Ahamenişlerden, Sasaniler ve Safevilere kadar tüm İran tarihi gözlerinizin önünde canlanıyormuş gibi görünüyor. Bistun adı aslen tanrıların yeri anlamına gelen eski Farsça Bagistan kelimesinden gelmektedir. İsmi ilk kez Yunan tarihçi Diodoros Siliikos'un yazısında ortaya çıkmıştır. Burada Ahameniş Sarayı'nda görev yapmış Yunan hekim, Ketsias'ın Bistun hakkındaki anlatısının bir kısmını aktarılmıştır. İlginçtir ki bu yazıda Bistun mezar taşının efsanevi Aşur kraliçesi Semiramis tarafından yaptırıldığı ve Bistun Dağı'nın Bagistan Urus olarak tanıtıldığı söylenmektedir. Daha sonra bu kelime Pehlevi dilinde Behistan ve ardından Behistun olarak ortaya çıkmıştır. Erken İslam dönemlerinde Behistun olarak da adlandırılmış ve bugün Bistun olarak kullanılıp telaffuz edilmektedir. Bazıları Bistun'un sütunsuz anlamına geldiğine de inanır. Ancak bu yorum yalnızca bir halk yorumudur ve tarihsel veya dil bilimsel olarak geçerli değildir. Bistun yazıtının yanında dururken kendi kendime bunun sadece tarihi bir anıt olmadığını düşündüm. Gelecek nesillerin iktidara nasıl geldiğini ve saltanatını nasıl geçirdiğini bilmesini isteyen Dariuş'un ağzından çıkan görkemli bir ifade, kalıcı bir anlatı. Hikaye, Kuroş'un oğlu Berdiyan'ın suikastından sonra Ahameniş İmparatorluğu'nun huzur bulamamasıyla başladı. Bu uçsuz bucaksız toprakların her köşesinde 19 isyan çıktı. Dariuş bu isyanları teker teker bastırdı ve her şey tekrar kontrolü altına girdiğinde bu tarihi gerçeği bir yere kaydetmeye karar verdi. Ve Bistun'dan daha iyi bir yer neresi olabilirdi ki? Yazıt binlerce yıl önce kervanların ve orduların geçiş noktası olan bir yolun hemen yanına oyulmuş, Babil ve Bağdat'tan gelip Zagros dağlarını geçerek Hamedan'a doğru yola çıkmışlardı. Kalabalık bir yerdi ve bu yüzden Dariuş dağ duvarına oyulmuş heykelin gerçekten görkemli olmasını istiyordu. Pers kıyafetleri ve siperlikler şapkasıyla Dariuş meclisin sol tarafında duruyor. İmparatorluğunun ihtişamını göstermek için en büyüğü o. Arkasında en yakın iki arkadaşı okçu Vindafranah ve elinde mızrakla Geobarva veya Gobryas duruyor. Bu yazıt sadece bir resim değil, Farsça yazılmış ilk eserdir. Dariuş metnini birkaç aşamada tamamlamıştır. Bugün elimizde dört nüshası bulunmaktadır. Eski Farsça, İlamca, Babilce ve Aramice çevirisi. Bu metin kopyaları uzak diyarlara bile gönderilmiştir. Bunlardan biri Mısır ve Fil adasında, diğeri ise Babil'den elde edilmiştir. Dariuş, bölümlerden birinin 4. sütununun 15. paragrafında geleceği şöyle seslenir. Bundan sonra bu yazıtı ve resmi görenler onlara zarar vermeyin. Gördüğünüz gibi elinizden geldiğince koruyun.
Thank you.
yazık ki bu antik yazıt zamanla hasara maruz kalmıştır. Örneğin 2. Dünya Savaşı sırasında Bistun yolunda devriye gezen askerler değerli Bistun resimlerini ve yazıtlarını hedef alarak bu tarihi anıta büyük zarar vermişlerdir. Burada Bistun'un yüksek duvarlarının yanında Dariush'un hala halkına yüzyıllar sonra bu tarihi yerde durup mirasına bakan bizlere seslendiğini hissediyorsunuz. Burada tarih sadece taşa değil, yüreğe de kazınmıştır. Yazıttaki satırları gözlerinizle takip ettiğinizde sert taşta kayan kalemlerin sesini ve kelimeleri ölümsüzleştirdiğini duyar gibi oluyorsunuz. Her satır, her sembol ve her imge geçmişin kalbinden gelen bir mesajdır. Bir imparatorluğun en zor yıllarının ve halkının gerçeği bilmesini isteyen bir hükümdarın iradesinin hikayesidir. Bistun sadece Dariush'un hikayesi değildir. Farklı medeniyetlerin yüzlerini kendi içinde yansıtan bir aynadır. İlamilerden Babillilere, Perslerden Safevilere kadar herkes burada izlerini bırakmıştır. Ve dağın yamacından tüm bu yere baktığımızda ve Bistun'un görkemli heybetini gördüğümüzde İran'ın tarihin kalbinde her zaman dimdik ve kararlı bir şekilde durduğunu hatırlıyoruz. Rüzgar ve yağmur, yüzyılların geçişi, hatta savaş kurşunları bile Bistun'un mesajını susturamamıştır. Derin kökleri olan, asla unutulmayacak hikayeleri olan bir millet olduğumuzu anlatan bir mesaj. Şimdi Bayangan adlı küçük ama güzel bir kasabaya geçelim. Bayangan, Pave şehristanının güneyinde yer alır. Pave'ye sadece 26 kilometre, il başkenti Kermanşah'a ise yaklaşık 128 kilometre uzaklıktadır. Kuzeyden ve kuzeybatıdan Irak'a, güneyden ise Cevanrut şehristanına ulaşır. Coğrafi konumu da ilginçtir. Tam 47 derece 7 dakika doğu boylamada ve 34 derece 19 dakika kuzey enleminde yer alır. Haritaya dikkatlice yerleştirilmiş gibi görünüyor. Adı hakkında da ilginç hikayeler var. Bazıları aslen Banikan olduğunu, yani iyi huylu ve dindar insanların yaşadığı bir yer olduğunu söyler. Diğerleri ise Irak'tan gelen ve bu bölgeye yerleştikten sonra adının giderek değişerek Bayangan haline geldiği Badinan adlı bir kabile olduğuna inanır. Çoğu araştırmacı ilk hikayenin güvenilir olduğunu düşünmektedir. Bayangan halkı Kürt-Aryan kökenlidir ve Sorani Kürtçesi konuşur. Bu şehrin halkı Sünnidir ve her şeyden önce dindarlıkları, dürüstlükleri ve misafirperverlikleriyle bilinirler. Bu toprakların insanların ilginç ve görkemli geleneklerinden biri de Ramazan bayramında düzenlenen tef çalgıcılığıdır. tasavvuf ve müziği bir araya getiren ve ruhu yücelten bir ritüeldir. Bu ritüel hakkında şunu söylemeliyim ki, Ramazan bayram ile aynı zamanda coşkulu gençlerden deneyimli ustalara kadar yüzlerce tef çalgıcısı, geleneksel Kürt kıyafetleri ve güzel çalgılarıyla bu şehirde toplanır ve bu töreni gerçekleştirir. Kadınlar da bu törende güçlü bir varlık gösterir ve güzel ve renkli geleneksel kıyafetlerle tef çalarlar. Bu törenin başında genellikle birkaç yerel şair, tasavvuf ve dua hakkında şiirler okur ve ardından resmi tef çalma töreni başlar ve grup liderlerinin işaretiyle yüzlerce tef çalınmaya başlar. Ritim bazen ovadan esen bir esinti gibi sakin ve yumuşak, bazen de dağları sallayan bir gök gürültüsü gibi zirveye ulaşıyor. Her yıl birçok turist ve gazeteci bu ritüel törenini izlemek için Bayangan'a gelir ve her biri bu sahneyi cep telefonları veya kameralarıyla kaydetmeye çalışır. Ama eminim ki hiçbir fotoğraf veya video o manevi duyguyu ve o toplu tutkuyu tam olarak aktaramaz. Bu ritüelin ne kadar güzel olduğunu anlamak için orada kalabalığın kalbinde olmalı. Tefin ritmini kalbinizin atışlarıyla birleştirmelisiniz. Bu tören hakkında size verdiğim bilgileri şehrin insanlarından da duyduk. Eşim Kahve bu törenin güzelliğini tam olarak yaşamak için gelecek yılki Ramazan bayramını Bayangan'da olacağımız şekilde planlamamız gerektiğini söylüyor. Çünkü bu özel tören Ramazan bayramında yapılacaktır. O zaman Bayangan'da çalınan tef gerçekten keyifle izleyebiliriz. Kürt kültüründe tefin sadece bir müzik aleti olmadığını, aynı zamanda bir dua aracı, Allah'a yakınlaşma aracı olduğunu da belirtmeliyim. Yüzyıllardır mistik toplantılarda çalınan kutsal bir çalgı. Teften bahsettiğimize göre sizi bu işitsel çalgı ile daha yakından tanıştırmak iyi olur. Katılıyor musunuz? Öyleyse tefe geçelim. Tef üzerine ince bir deri gerilmiş tahta bir halkadan oluşan ve parmak vuruşlarıyla çalınan bir İran çalgısıdır. Daireye benzer ancak daha büyük ve daha yankılı, derin ve etkileyici bir sese sahip bir çalgıdır. Bu çalgının kökleri çok eskilere dayanır. Antik İran'dan günümüze kadar insanlarla birlikte olmuştur. Geçmişte çoğunlukla manastırlarda ve mistik çevrelerde çalınırdı. Tef sesi dindarların kalp atışlarına dönüşürdü. Ancak bugün tefi enstrümantal ve makam müziğinden halk müziğine kadar çeşitli İran müziği stillerinde görüyoruz. Tef yaklaşık 30-40 santimetre çapında, 5-7 santimetre derinliğinde ahşap bir çerçeveden yapılır. Bu çerçeve ince bir hayvan derisiyle kaplıdır ve içi küçük metal halkalarla doludur. Müzisyen deriye parmaklarıyla vurup çalgıyı salladığında vuruşlarla birlikte çan benzeri bir ses duyulur. Hem vuruş hem de fısıltı gibi bir ses. Belki de tefin popülerliğinin sırrı budur. Belirli bir notası yoktur ancak doğrudan kalbe dokunur. Tef çalındığında sanki insanın ruhu onunla birlikte titriyormuş gibi gelir. Sade ama maneviyat ve güzellikle dolu bir ses. Bu çalgının izlenin İslam'dan çok önce İran ve Kürt müziğinde de bulunabileceğini bilmek ilginçtir. Kürtçe şarkılarda hala duyulan ritimler, geçmişteki tef çalmanın aynı kadim kalıntılarıdır. Tarihe baktığımızda tefin bu toprakların insanlarıyla her zaman birlikte olduğunu görürüz. İran müziğinde ve Kürtçe şarkılarda güçlü bir varlığa sahip olmuştur. Hala Kürtçe şarkı ve makamlar dinliyorsanız o kadim ritimlerin izlerini duyabilirsiniz. Sanki binlerce yıl öncesinin yankısı bugün kulaklarımızda yankılanıyor. Ayrıca İran'da tef çalma alanında birçok usta ve sanatçımız olduğunu da belirtmeliyim. Bir sonraki bölümde mutlaka onlardan bahsedeceğim. Kermanşah seyahatnamemiz böylece sona eriyor. Şimdi tüm güzellikleriyle, anılarla ve imgelerle Kermanşah'ı terk edip Tahran'a doğru yola çıkma zamanı. Kermanşah'ın her köşesinin benim için bir hikayesi vardı. Bistun yazıtından Ferhat ve Şirin efsanesini, Bayanga'nın ara sokaklarına ve arka sokaklarına, kulaklarımda hala yankılanan tef seslerine kadar. Tüm bunlar tarih, doğa ve kültürü bir araya getiren bir şehrin resmini oluşturmak için bir araya gelen bir yapbozun parçaları gibiydi. Kermanşah benim için basit bir yolculuk değildi. Her zaman yeni bir bölümünü okuduğum bir hikayedir. Tağı Bostan'ın önünde durduğumda zamanın durduğunu hissettim. Sanki Sasaniler dönemine yolculuk etmişim gibiydi. Eski çarşıda baharat ve taze ekmek kokuları insanların koşuşturmacasıyla birleşerek beni tarihin derinliklerine kök salmış bir şehrin günlük hayatının kalbine götürdü. Kermanşah'ı benim için daha da özel kılan şey insanlarıydı. Tüm o misafirperverlik ve samimiyetten dolayı kendimi yabancı hissetmiyordum. Kermanşah benim kahve, perya ve purya için tatlı, güzel ve sevimliydi. Ve şimdi ben, İranlı İran, Kermanşah'ı geride bırakırken, bu yolculuğun sadece coğrafi bir rota olmadığından, tarihin, kültürün, sanatın ve medeniyetin kalbine bir yolculuk olduğundan eminim. İran Hanım dinleyicilerinin hepsinin yol arkadaşı olduğu bir yolculuk. Umarım bu yolculukta harika vakit geçirmişsinizdir. Bu podcast hakkındaki görüşlerinizi, eleştirilerinizi ve önerilerinizi iranradio.ir web sitemiz aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz. İran Hanım podcast'i hakkındaki görüşlerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten kahve haklı. İran çok güzel ve sadece bir gezgin olmanız gerekiyor. İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir dahaki sefere kadar hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberinin miracı ve Medine'ye hicretini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yaşamını gözden geçirirken o hazretin müşriklerin eziyet ve tacizleri yüzünden diğer Müslümanlarla birlikte Mekke kentinden ayrılmaya karar verdiğine değinmiştik. Ancak hicretten önce ve Allah Resulü Mekke'de ikamet ettiği yıllarda birkaç önemli hadise yaşandı ki bunlardan biri İslam peygamberinin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuk etmesi ve oradan da göklere ve melekut alemine Miraç mucizesiydi. Allah Resulü'nün Miraç macerası Kur'an-ı Kerim'in iki suresinde açık bir şekilde beyan edilirken bazı surelerde de imalı bir şekilde yer alır. Yüce Allah İsra suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyor. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Bu yolculuk müşriklerin tüm tekzipleri ve muhalefetleri doruk noktasına ulaştığı bir sırada gerçekleşti ve Allah Resulü'nün yaşam tarihinde bir mucize olarak kayda geçti.
Kur'an-ı Kerim bu yolculuğun amacını, yaratılış aleminin işaretlerini ve harikulade ayetlerini İslam peygamberine göstermek, böylece o hazretin de varlık alemini idrak ettikten ve gördükten sonra insanlığa saadet yolunu göstermesi gerektiğini buyuruyor. Miraç gibi harikulade bir hadise hiç kuşkusuz İslam peygamberini yüce ve eşsiz şahsiyetine daha büyük bir azamet kazandırdı. Öte yandan Miraç Allah Resulü için önemli getirileri de oldu. Yaratılışın nizamın hakikatleri ile tanışmak, iyilerin ve kötülerin mükafatları ve cezalarını seyretmek bu büyük hadisenin bazı getirileriydi. İslam peygamberi Miraç seyahatinde gökyüzün 7. katından geçti ve her kattan geçerken melekler onu selamlayarak müjdeledi. Böylece Allah Resulü yeryüzüne döndükten sonra daha açık ve daha geniş bir açıdan dünyaya ve dünya halkına bakmaya ve daha farklı bir dille ve daha bilinçli bir kalple yaratılışın azametini insanlara anlatmaya başladı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Miraç sırasında gördüklerinden ve duyduklarından en iyi şekilde yararlandı ve uygun fırsatlarda ümmeti bilinçlendirmek için onları anlattı ve insanları hidayete erdirmekte kullandı.
Hicretten önce yaşanan bir başka gelişme İslam peygamberinin o dönemde Yesrib olarak adlandırılan Medine halkından iki grupla iki anlaşma imzalamasıydı. Bu anlaşmalar Akabe anlaşması olarak ün yaptı ve Allah Resulü'nün Medine'ye hicreti için zemin hazırladı. Bundan önce İslam peygamberi Taif kentine hicret etmeye karar vermişti. Fakat o bölgeyi tek başına yaptığı seyahati sırasında bazı sıkıntılarla karşılaştı. Öyle ki hatta canını bile kaybetme eşiğine geldi. Bu yüzden Taif'e hicret etmekten vazgeçti. Şimdi Allah Resulü'nün Medine'ye hicretini ve bu kader belirleyici yolculuğa yol açan şartları gözden geçirelim.
Mekke'de Kureyş aşiretinin taciz ve eziyetleri şiddetlenince Allah Resulü Medine'ye hicret etme doğrultusunda talimat verdi. Müslümanlar türlü bahaneler uydurarak Mekke'den ayrıldı ve Medine'nin yolunu tuttu. İşin tüm zorluklarına karşın sonunda birçok Müslüman Kureyş'in zulmünden kurtuldu ve muhacirlere katıldı. Sonunda Mekke'de Müslümanlardan Allah Resulü ve Hazreti Ali aleyhisselam ve Ebu Bekir ve seyrek sayıda tutuklu bulunan veya hasta olan Müslümanlardan başka hiç kimse kalmadı. Öte yandan Müslümanların Medine'de toplanması Kureyş'i daha çok panikletti. Kureyş liderleri İslam peygamberlerinin ikinci bir üs elde etmesinden derin korku ve endişe duymaya başladı. Ve buna bir çare bulmak için bir araya gelip yeni bir komplo kurmaya karar verdi. Kureyş sözcüsü oturumun başında şöyle konuştu. Artık sabrımız iyice tükenmiştir. Bundan tek kurtuluş yolu aramızdan cesur birini seçmek ve o da gizlice Muhammed'in hayatına son vermesidir. Ve eğer Haşimoğulları savaşmaya kalkışırsa kanının bedelini öderiz. Oturumda kendini Necdi olarak tanıtan, tanınmayan yaşlı bir adamı bu görüşü reddetti ve şöyle konuştu. Bu plan asla mümkün değil. Zira Haşimoğulları Muhammed'in katilini sağ bırakmaz ve Muhammed'in kanının bedeli onları asla razı etmez. Kim bu plan için gönüllü olursa ilkin kendi yaşamından vazgeçmesi gerekir ve sizin aranızda böyle biri yoktur.
Bu sırada Kureyş liderlerinden biri söze girdi. Maslahat şu ki Muhammed'i hapse atalım ve böylece inancının yayılmasını önleyelim. Bu arada başka biri de görüşünü şöyle beyan etti. Muhammed'i asi bir deveye bindirelim ve her iki ayağını sıkıca bağlayalım. Deveyi ürkütelim ki Muhammed'i dağlara taşlara vursun. Ve eğer muhtemelen sağ kurtulursa da ecnebi aşiretlerin arasına düşsün. Ve eğer onların arasında kendi inancını yaygınlaştırmaya kalkışırsa sıkı putperest olan ecnebiler onu öldürsün. Bu görüşe benimsenmedi. Ve sonunda Ebu Cehil söze girdi. Tek yol ve en kusursuz yöntem şu ki tüm aşiretlerden birer kişi seçilsin. Ve hep birlikte Muhammed'in evine saldırarak onu öldürsün. Bu durumda Haşimoğulları tüm aşiretlerle savaşmaya gücü yetmez. Bu görüş oy birliğiyle kabul edildi. Ve her aşiretten biri seçildi ve bu görevin yerine getirilmesi kararlaştırıldı.
Ancak kafirlerin Allah Resulü de diğer peygamberler gibi gaybi yardımlardan yararlandığını ve o Hazreti onca hadiseden koruyan elin bu planda suya düşeceği akıllarına bile gelmedi. Müfessirlerin belirttiğine göre vahiy meleği hemen nazil oldu ve Enfal suresinin 30. ayetinde belirtildiği üzere Allah Resulü'nü müşriklerin şom planından şöyle haberdar etti. Hatırla ki kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Böylece birinin Allah Resulü'nün yatağında yatması kararlaştırıldı. Çünkü bu durumda müşrikler Resulullah'ın evden çıkmadığını düşünecekti. Bu tehlikeli görev için Hazreti Ali aleyhisselam gibi fedakar insandan başkası gönüllü olmadı. Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurdu: "Bu gece benim yerimde yatakta yat ve gece uyurken üzerime çektiğim yeşil kumaşı üzerine ört. Çünkü muhalifler beni öldürmek için komplo kurmuş ve benim Medine'ye hicret etmem gerekiyor."
Hazreti Ali aleyhisselam gece vakti Resulullah'ın yatağına girdi. Bir süre sonra 40 kişi Resulullah'ın evini kuşattı ve dört bir yanı gözetlemeye başladı. Ancak Yüce Allah'ın iradesi İslam'ın büyük önderini alçaklardan korumaya yönelikti. Kafirler İslam peygamberini uyurken katletmek için emir bekliyordu. Gece karanlığı sökülmeye başladı ve şafak söktü. Müşrikler yakında Şom hedeflerine ulaşacaklarını zannediyordu ve ellerinde kılıçları büyük bir heyecanla Resulullah'ın yattığı yatağın yanı başına toplandı. O sırada Hazreti Ali aleyhisselam başını kaldırdı ve yeşil kumaşı üzerinden ayırdı ve gayet soğukkanlı bir şekilde "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Kafirler "Muhammed'i istiyoruz, nerede o?" diye sordular. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle karşılık verdi: "Onu bana mı emanet etmiştiniz ki şimdi benden almak istiyorsunuz? O şu anda evde yok."
İslam peygamberini öldürmekle görevlendirilen katillerin yüzü öfkeden mosmor kesilmiş, öfkelerine hakim olamıyorlardı. Kureyş elebaşları komploları suya düştüğü için çok öfkelenmişti ve kendileri aralarında Muhammed'in o kısa sürede Mekke'nin dışına çıkamayacaklarını düşünmeye başlayıp bu yüzden onu yakalamaya karar verdiler. Kureyş liderlerinin planı hezimete uğradıktan sonra planlarını değiştirdi ve yolları kapatarak Medine'ye uzanan tüm yolları tutmaya başladı ve iz süren usta kişileri çağırarak Muhammed'in izini aramaya başladılar. Kureyş aşiretinden bir grup işlerini bıraktı ve Mekke'nin Medine'ye uzanan kuzeyinde aramaya başladı. Oysa Allah Resulü Kureyş'in planını boşa çıkarmak için Mekke'nin güneyine gitmiş ve Medine'nin tam karşı yönünde olan Sur mağarasında Ebu Bekir ile birlikte saklanmıştı. İzciler hatta mağaranın yakınına kadar geldi. Fakat ilahi imdatla mağaranın girişi örümcek ağ ile kapatıldı. İzciler mağaranın girişinde kalın örümcek ağını ve onun yanı başında bir güvercinin yuvasını görünce mağaraya girmekten vazgeçtiler. Kureyş casusları 3 gece gündüz aramaya devam etti ve sonunda hüsrana kapılarak bu işten el çekti. Böylece Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret etmeyi başardı. Rivayetlere göre Allah Resulü Mekke'den ayrılırken şöyle buyurdu: "Ey Mekke, Allah'a and olsun ben senden ayrılmak istemiyorum ve biliyorum ki sen Allah'ın en sevilen ve en saygın toprağısın ve senin halkın beni dışlamasaydı asla seni terk etmezdi."
Kıymetli dinleyenlerimiz, Kıymetli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hatırlanan üzere geçen sohbetimizde su ve sürdürülebilir kalkınma konusunu ele almıştık. Bugün sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Bilindiği üzere su kaynaklarının yönetimi, su krizinin çözümü ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmakta en önemli etkenlerden biridir. Bu bağlamda uluslararası toplum suya ulaşma imkanını korunmaya ihtiyacı olan insani haklardan biri olarak resmiyete tanıması gerekiyor. Bu mesele bizi suya ulaşma sorunlarını çözmek bağlamında her zaman insanların dayanışmasını dikkate alınan çözüm yollarına sevk edebilir. Uluslararası toplumun 1992 yılında Dublin'de Uluslararası Su Konferansı'na kadar suyun yararlı bir ekonomik araç olarak resmiyete tanımasını beklemesi ise çok tuhaftı. Fakat yine de suyun diğer ender kaynaklar gibi mantıklı bir şekilde yönetilmesidir. Böylece arz ve talep arasında uygun denge sağlanır. Makro alanlarda böyle bir yönetim oluşturmak için önce suya, her insanın mahrum olmaması gereken bir hak olarak yaklaşmamız gerekiyor. Uluslararası toplumda suya ulaşma imkanını insani haklardan biri olarak resmiyete tanımalıdır.
Su kaynaklarının yönetimi bağlamında mevcut çözüm yolları çok fazladır, fakat başta arz yönetimi ve su talebi arasında farkı anlamamız gerekiyor. Biliyoruz ki suyun temin oranı sabittir. Öyleyse suyun arzına dayalı tutumda sadece mevcut su miktarına erişim imkanını iyileştirmek gerekir. Bu ulaşımın teknik imkanları, akarsuları genelde baraj ve yerli sistemlerle yağışları depolama kapasitesini artırmakla su kaynaklarına ulaşımı artırma, son 10 yıllarında fazlasıyla kullanılan yeraltı mevcut su kaynaklarını daha iyi yönetmek, daha verimli olmaları ve daha az kayıp için kaynaklanan daha iyi şekilde de tekrar kullanılabilmektir. İnsanların kullanılması ve tedavi masrafları azaltmak için, mevcut miktarı artırmak için su kirliliğini kontrol etmek, nehir havzaları arasında kaynak intikali ve deniz suyu tatlandırmaktır.
Sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için tümleşik su yönetiminin büyük yararları vardır. Bu konu suyu hem tarım ve ilgili faaliyetleri düzgün ve sürekli kullanma imkanı sağlarken aynı zamanda
suyun eksikliği ile ilgili endişeleri de giderir. Buna ilaveten kentsel faaliyet ve istihdama ilaveten kalkınma endekslerinin iyileşmesini de etkiler. Ayrıca tümleşik su yönetimi aşağı arazilere doğru akan foseptik ve atık suların azalmasına yardımcı olur. Tabii ki bu yöntem şehirlerin etrafındaki tarım faaliyetleri için yararlıdır ve gerçekleşmesi ise kentleşme programları ve teknolojilerin yerleştirilmesine de bağlıdır ve uzun vadeli bir eğitim ve öğrenim sürecini gerektirir. Bu arada su talep yönetiminin iyileşmesi de tümleşik su kaynaklarının yönetiminin yararlarından bir diğeridir ve sürdürülebilir kalkınma ile direkt bağlantılıdır. Küresel bir ilkeye göre optimum kullanım için su tahsisi çok titiz ve detaylı bir plan gereği gerçekleşmelidir. Öyle ki tüm kullanıcılar için suyun her ne kadar az olsa bile değeri açık ve belli olmalıdır. Bu yolda gerçek dışı hayal ürünü, yöntemler ve teorilerden uzak durulmalı ve sade ve fakat bir o kadar da açık bir şekilde tüketicilere maksimum servet üretmek için kaynakları iyi performansla kullanmaya teşvik etmeli. Üstelik suyun halk deyimiyle az olduğu bir dönemdi.
Tahran Radyosu.
Bunun için iki temel yöntem söz konusudur. Kullanıcıları suyu daha etkili ve yararlı kullanmaya mecbur etmek ve diğeri de az kullanılan bölgeden kaynakları daha performanslı olan bölgelere taşımayı teşvik etmek. Suyun doğru ve etkili kullanılması su kaynaklarını daha verimli kullanmaya ve üretimin artmasına sebep olur. Başka bir ifadeyle üretim kapasitesi serveti artırır. Bu çözüm yolu su boru hatlarından sızıntıdan sürekli kaynaklanan su kaybını azaltabilir ve tarım veya sanayide suyun yanlış kullanımından doğan atıklara daha aza indirebilir. Bu mesele bu aranda umut verici bir yöntem gibi geliyor, zira suyu daha iyi kullanma veya sulama yöntemleri değiştirmekte randımanın artmasına sebep olur. Uzmanlara göre bu yöntem tarımcılığa daha bağlı olan ve tarım ürünü üretiminde iyi potansiyeli artırmak için tarım tekniklerinden yardım alan gelişmekte olan ülkelerde daha yararlı olacaktır. Tabii ki tarımcılıkta kuru tarıma nazaran sulama tarımı daha verimlidir ve hatta yerel düzeyde sade teknolojinin kullanılması da bu sonucu ispatlamıştır. Bu yöntem hem daha kolay, daha ucuz ve kısa sürede sonuca ulaşan bir yöntemdir ve tarımcılara da su yöntem projeleriyle işbirliği yapmaya teşvik ediyor.
Gerçek şu ki su meselesinin karmaşıklığı, su kaynaklarına ulaşmanın dünya ve doğal süreçlerce belirlenmesinden kaynaklanıyor. Fakat su kullanımı her yerde aynı değil ve birçok yerde yönetilmiyor. Bu yüzden su ile ilgili siyasetler bu sorunu dikkate alacak şekilde yürütülmelidir. Ayrıca su kaynaklarının yönetilmesi ise küresel bir kavramı olmalıdır ve doğru yöntemlerle daha etkili bir ölçekte geleneksel toplumlara nüfuz etmelidir. Fakat yine de birçok durumda, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde, teknik ve mali kaynaklar yerli halk ve küçük toplumlar kadar değildir. Bu yüzden kalkınma sürecinin başlaması için uluslararası işbirliği hayati bir konudur. Bu görüşe göre temiz suya ulaşma yollarının genişletilmesi Dünya Bankası'nın gelişme programlarında 1000 yıl hedeflerinin önceliklerindendir. Fakat söz konusu uluslararası yardımlarda yerel yetkililer ve geleneksel yöntemlerin yardımı olmaksızın pek işe yaramaz. Burada sorun sadece gelişmekte olan ülkelere yardım alanında değil, genelde dünyada su siyasetine bağlıdır. Maalesef su meselesi siyaset adamları ve diğer karar veren yetkililer için çekici değildir. Zira su meselesi uzun vadeli bir süreç gerektirir. Bu sürecin gerçekleşmesi için birkaç sorun söz konusudur. Her şeyden önce bu süreç seçim hızı ile uyumlu değildir. İkincisi ise seçmenler su sorunu veya su kaynaklarına ulaşmanın yararlarının farkında değillerdir. Bu konunun önemine ilgi duymuyorlar.
Bir diğer engel ise kırsal alanda altyapı tesislere, yeraltı olanaklar ve sulama sistemleri pek göze çarpmıyor. Bu yüzden onların siyaset çıkarları ve yararları su konusundaki baş döndüren masraflara nazaran çok daha azdır. Bu şartlarda su sorunu teknik sorundan çok siyasi ve sosyal meselelerle bağlantılı olur. Uzun öğrenme süreçlerde yararlı ve iyi pratik yollara ulaşılmaz görürken çözülmez bir soruna dönüşür. Hiç şüphesiz sürdürülebilir, kalkınmaya ulaşmak için birçok sorun mevcuttur fakat suya ulaşmak en önemli hedeflerden biridir. Zira su hayat kaynağıdır. Bu sorunun çevre boyutu çok açık ve nettir. Bu mesele tehlikede olan bir kaynakla ilgilidir. Zira kontrolsüz tüketilmesi durumunda kalitesinin bozulmasına da sebep olur. Bu açıdan her geçen gün artmakta olan dünya nüfusu için suya ulaşabilmek önemli ve temel bir meseledir. Tabii ki meselenin ekonomi boyutunun önemi diğer boyutlardan daha az değildir. Suya ulaşma gelişmenin anahtar parametresidir ve bu yüzden de bu alanda genelde büyük bir engel sayılır. Bu mesele özellikle gelişmesi tarım faaliyetlere bağlı olan yoksul ülkelerde daha çok etkili oluyor.
Ve önemsenmesi gereken sosyal boyutu da su kaynaklarının kontrolünü ellerinde bulunduran ülkeler ve sudan mahrum ülkeler arasında suya ulaşmanın tüm alanlarda eşitsizliğe sebep olmasıdır. Bu eşitsizlik fazla suya sahip olan ve kurak bölgeler arasında mesafenin oluşmasına, zengin kesim ve ihtiyaç sahibi insanlar arasında kaynaklara ulaşma masraflarının ödeme yöntem farklılıklarına ve yerel şeklinde su kaynaklarının yönetiminde sosyal metotlara göre kadın ve erkekler arasında ayrıma sebep olacaktır. Bu farklı sorunlarla mücadele için tabii ki çözüm yolları da farklıdır. Fakat uyumlu hale getirilmeli ve kaynakların tekrar kullanılabilme mantığına dikkat edilmelidir. Unutmayalım, su ile ilgili siyasetler kaynakların etkili ve maksimum yönetimiyle ihtiyaç sahibi olanlara paralel olmalıdır ve sürdürülebilir kalkınmada yoksulluğa önemli bir engel olarak yaklaşmalı. Böylece yapılan programlarda yoksulluğun kökünün kazınması ve su gibi doğal servetlere eşit derecede ulaşma imkanı sağlanmalıdır.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası. Thank you.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 9. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün kadınların eşlerine yönelik iyi muaşereti üzerinde durmak istiyoruz.
Geçen bölümde kocanın eşine karşı iyi muaşiretinden söz ettik. Kuşkusuz iyi muaşeret karşılıklı olduğu takdirde daha iyi sonuçlar elde edilir. Buna göre bugün kadın eşine karşı iyi muaşeretini irdelemek istiyoruz.
Aile sosyal bir kurumdur. Her sosyal kurumda ise işler işbirliği ve yardımlaşma ile ilerler ve bazı üyeler işbirliği yapmadığı takdirde o kurumun işleri aksar ve düzeni bozulur. İslam dininde evin genel yönetimi, erkeğin ve evin içindeki durumun yönetimi ve bu sevgi odağının sorumlu gözetimi kadınların üzerine düşen bir görevdir. Gerçekte kadının bu alanda seçkin konumu ve rolü onu ailenin temeli ve ekseni haline getirmiştir. İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beytinden İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Kadın evinden ve eşinden sorumludur ve onları gözetler. Kadın evde doğru gözetimiyle daha samimi ve daha hoş bir ortam yaratarak sağlıklı ve neşeli ve başarılı bir yaşam zemini oluşturabilir. Çünkü gerçekte kadının sevgi ve şefkatiyle aile üyeleri huzura kavuşur ve kemale ermeleri mümkün olur.
İslam dini açısından ev işleri kadının esas görevler arasında yer almaz ve kadın evine hizmet etmekle yükümlü değildir ve ancak kendi istek ve iradesiyle bunu yapabilir ve eğer kocası onu bu işlere zorlamaya çalışırsa kadın yaptığı işin bedelini talep edebilir. Kuşkusuz ev işleri kadın tarafından yapılması evin daha iyi yönetilmesine ve çocukların yetiştirilmesine ve evin koca tarafından yönetilmesine katkısı olur. Nitekim kadının bu konuda işbirliği yapmaması aileyi bazı sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Ev işleri ve çocukların yetiştirilmesi büyük sabır ve çaba gerektiren bir iştir. Gerçekte analık görevi kadınların en güzel ve en kutsal görevidir ve ancak fedakar anneler bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilir.
Kuşkusuz evin erkeğinin ev işlerinde eşine yardımcı olması aile içinde sevgi ve samimiyet atmosferini geliştirmekte etkili olur. Bu çerçevede İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Bir gün Allah Resulü evimize geldi. O sırada Hazreti Fatıma yemek yapıyordu. Ben de ona yardım etmek için mercimekleri ayıklıyordum. Resulullah şöyle buyurdu. Rabbimin emri üzerine şimdi söylediklerimi duymuş ol. Ev işlerinde eşine yardım eden erkeğin sevabı bedenindeki saç tellerinin sayısı kadar ve tüm oruçlarını tuttuğu ve tüm gecelerini ibadetle geçirdiği bir yıl ibadet kadardır.
Her insan kendine özgü ahlaki özellikleri ve huyları vardır. Başarılı ve samimi bir yaşam için insan her türlü otoriter davranışlardan ve olur olmazlardan kaçınmak, bireysel ve kültürel ve ailevi farklılıklara saygı göstermek gerekir. Erkekler eşlerinin onlara güvenmelerine ihtiyacı vardır. Kocanın eşi tarafından kabul edilmesi erkekte özgüven duygusunu geliştirir ve bu da aile fertlerinin gelişmesine ve ilerlemesine zemin oluşturur. Sırdaşlık ve vefakarlık eşin benimsenme sırlarından biridir. Ve eğer kadın bu ilkelere uymazsa kocasının ona güvenmemesine sebebiyet verir ve bu da karı koca arasındaki sevgiyi olumsuz etkiler. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 187. ayetinde şöyle buyurur. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Bu ayette Yüce Allah karı kocanın birbirinin ziyneti olduğunu, birbirinin kusurlarını örttüğünü, birbirini koruduğunu ve günahlardan sakındırdığını buyurur. Dolayısıyla bu güzel tabir eşlerin birbirine ne denli yakın olduğunu gösterir ve ikisinin eşit olduğunu benzer tabirler kullanarak ortaya koyar.
Kadının aile ocağında en önemli sorumluluklarından biri sadakat ve eşine karşı dürüst olmaktır. Sadakat ve dürüstlük aile temelini güçlendiren en önemli etkendir ve karşılıklı güven duygusunu geliştirir ve karı kocanın birbirine karşı sevgilerini artırır. Kuşkusuz çoğu evliliklerde karı koca iki farklı aileden gelir ve genellikle kültürleri ve adetleri birbirinden farklıdır. Bu iki insan arasında uzlaşı sağlamak çaba ve fedakarlık gerektirir. Bu konuda kadın aile içinde dayanışmayı sağlama açısından daha önemli rol ifa eder. Belki bu yüzdendir ki evliyalarımız kadının kocasına karşı iyi davranmasını veya bir başka tabirle eşine iyi bakmasını cihat ibadetiyle bir tutmuştur. Yani gerçekte eşine karşı iyi davranan kadın, Allah yolunda cihat eden bir mücahit gibidir. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: kadının cihadı kocasına iyi bakmaktır.
Kadının kocasına karşı iyi muaşiretin bir başka mıstakı sevgidir. Gerçekte aile ocağı kalpten, dilden ve amelden kaynaklanan sevgiyle şekillenir. Kuşkusuz aile ocağının ayakta kalması da sevginin devam etmesine ve sürekliliğine bağlıdır. Aşk ve sevgi temeli üzerinde inşa edilen bir yaşam kalıcı olur. İmam Seccad aleyhisselam insanın eşine yönelik sevgi zaruretini şöyle beyan eder: eşinin hakkı Allah-u Teala'nın onu senin huzur kaynağın ve yoldaşın yaptığını bilmendir ve onun Allah-u Teala'nın sana verdiği bir nimet olduğunu bilmelisin. O zaman ona saygı göster ve onunla iyi davran ve gerçi senin onun üzerinde hakkın fazladır ama onun senin üzerindeki hakkı ona sevgiyle davranmandır.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Ganin Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.